Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Τουρκική γλώσσα.
Εξέταση στο διαβαθμισμένο επίπεδο γάμα.
Κατανόηση προφορικού λόγου. Έναρξη της εξέτασης.
Birinci bölüm. Birinci etkinlik. Bir A'dan 4 A'ya kadar olan soruları okuyun. Metni dinleyin ve sonra en uygun cevabı işaretleyin. A. Bir A'dan 2 A'ya kadar soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin.
Arkadaşlıklar gelip geçicidir gelin hanım. Önemli olan ailedir. Aile toprağa benzer. Toprak gibidir. Bize hayat verir. Köklerimizi bir arada sapasağlam tutar. Kralların bile söküp atamayacağı kadar sağlam. Bunun içindir ki insan ailesiz yaşayamaz. En kuvvetli ağacı bile söküp koparsan bir zaman sonra kurur. İnsan da böyle. Ben ölünce yerime ihsan geçecek. Binlerce kişi onun eline bakacak. Ağzından çıkan her sözü kanun belli. Şimdi sen onu alıp götürsen bile bir zaman sonra geri dönecektir buraya. Çünkü kökleri ve toprağı onu bırakmayacak. Anladın mı gelin hanım?
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
Arkadaşlıklar gelip geçicidir gelin hanım. Önemli olan ailedir. Aile toprağa benzer. Toprak gibidir. Bize hayat verir. Köklerimizi bir arada sapasağlam tutar. Kralların bile söküp atamayacağı kadar sağlam. Bunun içindir ki insan ailesiz yaşayamaz. En kuvvetli ağacı bile söküp koparsan bir zaman sonra kurur. İnsan da böyle. Ben ölünce yerime ihsan geçecek. Binlerce kişi onun eline bakacak. Ağzından çıkan her sözü kanun belli. Şimdi sen onu alıp götürsen bile bir zaman sonra geri dönecektir buraya. Çünkü kökleri ve toprağı onu bırakmayacak. Anladın mı gelin hanım?
B. 3 A'dan 4 A'ya kadar olan soruları okuyun, dinleyin ve sonra cevap verin.
Bir gün sen de şöhretli biri olacaksın. Bir imzanı almak için sıraya girecek insanlar. Ayakkabından şampanya içmeye kalkan, servetini senin önüne serecek erkekler göreceksin. Genç kızlar sana özenecekler, seni örnek alacaklar. Yeni doğan bebeklerine senin adını veren anneler çıkacak. O günler geldiğinde mütevazılığı sakın elden bırakma. Tertemiz bir su birikintisi gibisin. Şöhret, para, pul, bunlar o tertemiz su birikintisini tek damlasıyla yok edecek musibetlerdir. Kirli bir okyanus olmaktansa temiz bir su birikintisi olarak kalmak her zaman daha iyidir. Anladın mı beni kızım?
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
Bir gün sen de şöhretli biri olacaksın. Bir imzanı almak için sıraya girecek insanlar. Ayakkabından şampanya içmeye kalkan, servetini senin önüne serecek erkekler göreceksin. Genç kızlar sana özenecekler, seni örnek alacaklar. Yeni doğan bebeklerine senin adını veren anneler çıkacak. O günler geldiğinde mütevazılığı sakın elden bırakma. Tertemiz bir su birikintisi gibisin. Şöhret, para, pul, bunlar o tertemiz su birikintisini tek damlasıyla yok edecek musibetlerdir. kirli bir okyanus olmaktansa temiz bir su birikintisi olarak kalmak her zaman daha iyidir. Anladın mı beni kızım?
İkinci etkinlik. 5 A'dan 10 A'ya kadar olan soruları okuyun, dinleyin ve sonra en uygun cevabı işaretleyin. A. 5 A'dan 7 A'ya kadar olan soruları okuyun, dinleyin ve sonra cevap verin.
Dün Bir Ant kitabının yazarı Can Dündar buradaydı. Şimdi kendisi burada. Önce şuradan başlayalım. Siz okudunuz mu okumadınız mı yazılırken?
Hayır. Yazılırken hiçbir şekilde okumadım ve özellikle kendisine de söyledim. Ben sana anlatırım. Sen git istediğinden konuş. Söylediklerim ne kadarının doğru olup olmadığını araştır et. Kendin yaz. Bu senin kitabın. Ben bittikten sonra okurum.
Genellikle bir mesleğe emek verenler, sizin gibi uzun yıllar emek verenler anılarını zaman zaman kaleme almayı tercih ederler. Siz
hayır.
Bir biyografi yazarına bıraktınız ki Cam bir süredir bunu yapıyor. Neden?
Şundan dolayı birincisi insan kendi kitabını yazdığı zaman ne olursa olsun bir yerde tarafınızı tutuyorsunuz. Bir yerde kaleminiz bir şey yapıyor. Yapmasın. Apaçık her şeyi yazsanız bile okuyucunun gözünde ya bu bir şeyleri saklamıştır mutlaka. Bir şeylerde kendine yontmuştur, hissi vardır. Onun için ben onu hiçbir zaman
istemem. Peki Can Dündar ne kadar doğru bir isim? Sizi ustası kabul eden, size büyük sevgi, dostluk besleyen bir insan.
Can'la hele özellikle şimdi yıllardan beri hiçbir para ilişkimiz yok, iş ilişkimiz yok. Sadece eski dostluğumuzun devamı var. Çok severim, çok takdir ederim. Niye Can? Çünkü ben Can'ın ne olursa olsun Mehmet Ali'nin eleştirilecek taraflarını da eleştireceğini biliyordum ve nitekim de eleştirisi var.
B. 8 A'dan 10 A'ya kadar olan soruları okuyun, dinleyin ve sonra cevap verin.
Çin düşünürü Konfüçyüs'e sormuşlar. Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydın yapacağın ilk iş ne olurdu? Cevabı, hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle başlardım olmuş. Ve kanıtlarını şöyle açıklamış. Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa yapılması gerekenler iyi yapılmaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa töreyle kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen yurttaş ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir de.
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
Dün Bir Ant kitabının yazarı Can Dündar buradaydı. Şimdi kendisi burada. Önce şuradan başlayalım. Siz okudunuz mu okumadınız mı yazılırken?
Hayır. Yazılırken hiçbir şekilde okumadım ve özellikle kendisine de söyledim. Ben sana anlatırım. Sen git istediğinden konuş. Söylediklerim ne kadarının doğru olup olmadığını araştır et. Kendin yaz. Bu senin kitabın. Ben bittikten sonra okurum.
Genellikle bir mesleğe emek verenler, sizin gibi uzun yıllar emek verenler anılarını zaman zaman kaleme almayı tercih ederler. Siz
hayır.
Bir biyografi yazarına bıraktınız ki Cam bir süredir bunu yapıyor. Neden?
Şundan dolayı birincisi insan kendi kitabını yazdığı zaman ne olursa olsun bir yerde tarafınızı tutuyorsunuz. Bir yerde kaleminiz bir şey yapıyor. Yapmasın. Apaçık her şeyi yazsanız bile okuyucunun gözünde ya bu bir şeyleri saklamıştır mutlaka. Bir şeylerde kendine yontmuştur, hissi vardır. Onun için ben onu hiçbir zaman istemem.
Peki Can Dündar ne kadar doğru bir isim? Sizi ustası kabul eden, size büyük sevgi, dostluk besleyen bir insan.
Can'la hele özellikle şimdi yıllardan beri hiçbir para ilişkimiz yok, iş ilişkimiz yok. Sadece eski dostluğumuzun devamı var. Çok severim, çok takdir ederim. Niye Can? Çünkü ben Can'ın ne olursa olsun Mehmet Ali'nin eleştirilecek taraflarını da eleştireceğini biliyordum. Ve nitekim de eleştirisi var.
Çin düşünürü Konfüçyüs'e sormuşlar. Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydın yapacağın ilk iş ne olurdu? Cevabı, hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle başlardım olmuş. Ve kanıtlarını şöyle açıklamış. Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa yapılması gerekenler iyi yapılmaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa töreyle kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen yurttaş ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir de.
Üçüncü etkinlik. 11 A'dan 16 A'ya kadar olan soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. A. 11 A'dan 13 A'ya kadar olan soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin.
Hayatında geriye dönüp baktığında ilk aklına gelen kare hangisi?
Anadolu yakasında kız kardeşim Bihter'le yaşıyordum. O üniversiteye hazırlık kursuna gidiyor, sözde ben de ona bakıyordum. Ama işsizim, parasızım, kiramı ödeyemiyordum. Bunu itiraf etmekten utanıyorum ama faturamı ödeyemediğim için elektriğimi kesmişlerdi. O kadar sıkıntılı bir dönemdi ki, kirayı denkleştireyim derken su faturasını ödeyemiyordum. Suyu ödemeye çalışırken elektrik faturası kalıyordu. Babamlardan da para istemeye utanıyordum. Zaten o da memur olduğu için bir noktaya kadar destek olabiliyordu.
Neyin mücadelesi içindesin o dönem?
Televizyoncu olmanın. 2003 yılında oluyor bunlar. Belli bir maaşla televizyonda çalışıyordum aslında ama bir kariyerim falan yoktu. O dönem düzenli maaş alıyorum diye kız kardeşimi de yanıma almıştım. Ama işler tepetaklak gitti. İşsiz kaldım. Bihter'le o süreçte çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama çok mutluydum. Çünkü iş görüşmesine gidiyordum. Görüşme kötü geçiyordu. Ama Bihter'e diyordum ki bir salçalı makarna yapsak, yanına da yoğurt koysak yesek. İçimde garip bir coşku yaşıyordum. Oturup izlediğim bir dizi film ya da okuduğum bir kitap beni mutlu ediyordu. Basit şeyler. Varlık ve yokluk anlayışım yok benim. Ruhen ayakta duran güçlü bir karakterim var. Ruhen mutluysam hayatta her şeyi yapabilirim. Ardı ardına sıkıntılar geliyordu ama tek hatırladığım salçalı makarnayı yanında yoğurtla yediğim mutluluk anları.
B. 14 A'dan 16 A'ya kadar olan soruları okuyun. Söyleşinin devamını dinleyin ve sonra uygun cevabı işaretleyin.
Ne kadar sürdü bu zorluk dönemi?
2-3 yılı sürdü. Çok reddedildim. Şimdi diyorlar ya, ay ne kadar başarılı bir televizyoncusun, ne kadar başarılı bir ekran yüzüsün. Bir de o zamanlar sor. Sunuculuk için gittiğim tüm görüşmelerde reddedildim. Demo çekimleri yapıldı, hep beni ötelediler, kenara ittiler. Bu beni hırslandırmadı. Başka bir iş yapayım, bende o ışık yok diye çok düşündüm.
Kimse sendeki ışığı görememiş.
Çünkü orada canlı yayın şansım yoktu. Oysa ben canlı yayında olduğum gibiyken başarılıyım. Sanallık beni yapaylaştırıyor. Görüşmeye gidiyorum. Daha sarışın, daha farklı birini arıyoruz diyorlar. Çünkü dışımın bir önemi yok. Ruhumun, enerjimin önemi var diye düşünüyordum. Meğer her şey görsellikmiş. Şu 9 senede yeni yeni kendimi buldum. Saçım, makyajım, tarzım ancak oturuyor. Ama bunları yıllar içinde hiç önemsemedim. Bana göre önemli olan ekranda yaydığım enerjiydi. Meğer tüm bunların hepsinin tam olması gerekiyormuş.
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
Hayatında geriye dönüp baktığında ilk aklına gelen kare hangisi?
Anadolu yakasında kız kardeşim Bihter'le yaşıyordum. O üniversiteye hazırlık kursuna gidiyor, sözde ben de ona bakıyordum. Ama işsizim, parasızım, kiramı ödeyemiyordum. Bunu itiraf etmekten utanıyorum ama faturamı ödeyemediğim için elektriğimi kesmişlerdi. O kadar sıkıntılı bir dönemdi ki, kirayı denkleştireyim derken su faturasını ödeyemiyordum. Suyu ödemeye çalışırken elektrik faturası kalıyordu. Babamlardan da para istemeye utanıyordum. Zaten o da memur olduğu için bir noktaya kadar destek olabiliyordu.
Neyin mücadelesi içindesin o dönem?
Televizyoncu olmanın. 2003 yılında oluyor bunlar. Belli bir maaşla televizyonda çalışıyordum aslında. Ama bir kariyerim falan yoktu. O dönem düzenli maaş alıyorum diye kız kardeşimi de yanıma almıştım. Ama işler tepe taklak gitti. İşsiz kaldım. Bihter'le o süreçte çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama çok mutluydum. Çünkü iş görüşmesine gidiyordum. Görüşme kötü geçiyordu. Ama Bihter'e diyordum ki bir salçalı makarna yapsak, yanına da yoğurt koysak yesek. İçimde garip bir coşku yaşıyordum. Oturup izlediğim bir dizi film ya da okuduğum bir kitap beni mutlu ediyordu. Basit şeyler. Varlık ve yokluk anlayışım yok benim. Ruhen ayakta duran güçlü bir karakterim var. Ruhen mutluysam hayatta her şeyi yapabilirim. Ardı ardına sıkıntılar geliyordu ama tek hatırladığım salçalı makarnayı yanında yoğurtla yediğim mutluluk anları.
Ne kadar sürdü bu zorluk dönemi?
2-3 yılı sürdü. Çok reddedildim. Şimdi diyorlar ya, ay ne kadar başarılı bir televizyoncusun, ne kadar başarılı bir ekran yüzüsün. Bir de o zamanlar sor. Sunuculuk için gittiğim tüm görüşmelerde reddedildim. Demo çekimleri yapıldı, hep beni ötelediler, kenara ittiler. Bu beni hırslandırmadı. Başka bir iş yapayım, bende o ışık yok diye çok düşündüm.
Kimse sendeki ışığı görememiş.
Çünkü orada canlı yayın şansım yoktu. Oysa ben canlı yayında olduğum gibiyken başarılıyım. Sanallık beni yapaylaştırıyor. Görüşmeye gidiyorum, daha sarışın, daha farklı birini arıyoruz diyorlar. Çünkü dışımın bir önemi yok, ruhumun, enerjimin önemi var diye düşünüyordum. Meğer her şey görsellikmiş. Şu 9 senede yeni yeni kendimi buldum. Saçım, makyajım, tarzım ancak oturuyor. Ama bunları yıllar içinde hiç önemsemedim. Bana göre önemli olan ekranda yaydığım enerjiydi. Meğer tüm bunların hepsinin tam olması gerekiyormuş.
Dördüncü etkinlik. 17 A'dan 20 A'ya kadar olan soruları okuyun. Metni bir kere dinledikten sonra uygun cevabı işaretleyin.
Nasıl bir hayatınız var? Neler yapıyorsunuz?
6 kardeşli bir ailenin en küçüğüyüm. Çocukluğumun ilk yıllarını Bayburt'ta bir köyde geçirdim. Sonra İstanbul'a taşındık. Üniversiteden sonra doktora için Chicago'ya gittim. Şu an ise Amerika'da Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde kanser ve uzun yaşam üzerine genetik alanında araştırma yapıyorum. Ama benim için en önemli olan şey seyahat.
Neden seyahat sizin için bu kadar önemli?
Her bilim adamı gibi merak etmeyi, gözlemlemeyi ve keşfetmeyi seviyorum. Seyahat, bu bahsettiğim şeyleri laboratuvar dışında da yapabileceğiniz nadir etkinliklerden birisi. Bu nedenle gezmek benim için çok önemli.
Dünya turuna nasıl hazırlandınız? Biraz hazırlık aşamasını anlatır mısınız?
Seyahate 5-6 yıl önce karar verdiğimden finansal durumumu buna göre şekillendirdim. Yolculuk boyunca laptop, kamera ve iki tişört dışında her şeyi ya çöpe attım ya da hafifleriyle değiştirdim. Çabuk kuruyan ve rahat edeceğiniz giysiler çok önemli. Uzun seyahate çıkanlara tavsiyem yanlarında GPS özelliği olan bir telefon bulundurmalı.
İkinci bölüm. Kısa cevaplar. Birinci etkinlik. Dinleyin ve 1B'den 5B'ye kadar olan soruların cevaplarını yazın. En fazla 2 kelime kullanın. 1B.
İşte genç takımlardan sonra A takımına yükseldik ve daha sonradan oradan Gaziantepspor'a transfer oldum ben. Yaklaşık 4 senede Gaziantepspor'da oynadım. Ondan sonra da son olarak 11 senedir de Galatasaray'da mücadele ettim ve noktaladım bu sene.
Bu
müessesenin kuralları var ve bu kurallara uyulmadığı takdirde ne olacağını da biliyorsunuz. Hiçbir personel müşterinin yemeğine göz dikemez. Bu sizlerin bu müessese içindeki konumunuzu unutmamanız için koyulmuş bir kuraldır. Sen personelsin, onlar da müşteri.
Günaydın Pamuk teyzem. Hayrola erkencisin. Kötüledin mi yoksa?
Neşe Hanım, Pamuk teyzemden tansiyon nabız alalım, ben hemen geliyorum.
4B.
Gereği düşünüldü. Davacı vekili Okan Bostancı'nın talebi üzerine taraflar arasında mutabakata varılma ihtimali göz önüne bulundurularak duruşmanın bir hafta sonra ertelenmesine karar verilmiştir.
Projemde çevrenin korunmasını esas aldım. Tasarladığım akıllı bina köklerimizden referans alıyor. Aynı zamanda binanın iç tasarımı çağdaş ve teknolojik donanıma sahip. Bunun yanında hiçbir bitki örtüsüne zarar vermiyor.
1B.
İşte genç takımlardan sonra A takımına yükseldik ve daha sonradan oradan Gaziantepspor'a transfer oldum ben. Yaklaşık 4 senede Gaziantepspor'da oynadım. Ondan sonra da son olarak 11 senedir de Galatasaray'da mücadele ettim ve noktaladım bu sene.
2B.
Bu müessesenin kuralları var ve bu kurallara uyulmadığı takdirde ne olacağını da biliyorsunuz. Hiçbir personel müşterinin yemeğine göz dikemez. Bu sizlerin bu müessese içindeki konumunuzu unutmamanız için koyulmuş bir kuraldır. Sen personelsin, onlar da müşteri.
B.
Günaydın Pamuk teyzem. Hayrola erkencisin. Kötüledin mi yoksa?
Neşe Hanım, Pamuk teyzemden tansiyon nabız alalım, ben hemen geliyorum.
B.
Gereği düşünüldü. Davacı vekili Okan Bostancı'nın talebi üzerine taraflar arasında mutabakata varılma ihtimali göz önüne bulundurularak duruşmanın bir hafta sonra ertelenmesine karar verilmiştir.
B.
Projemde çevrenin korunmasını esas aldım. Tasarladığım akıllı bina köklerimizden referans alıyor. Aynı zamanda binanın iç tasarımı çağdaş ve teknolojik donanıma sahip. Bunun yanında hiçbir bitki örtüsüne zarar vermiyor.
İkinci etkinlik. Bir kere dinleyin ve 6B'den 10B'ye kadar olan soruların cevaplarını yazın. En fazla 2 kelime kullanın.
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da 2011'de 380.560 ton olan üretim miktarı 130.000 ton civarına gerileyen pamuğun yeni desteklerle eski günlerine dönmesi hedefleniyor. Dışa bağlılığımız ortadan kalkacak. Tarım havzaları üretim ve destekleme modelinin pamuğu tekrar eski günlerine kavuşturacağını belirten Bilgiç şunları kaydetti.
Milli Tarım Projesi, yerli üretimi teşvik ederek pamuk gibi ürünlerin yerli kaynaklardan temin edilmesinin önünü daha fazla açacak. Ben yıllar içinde çok uzun süre olmaksızın pamukta dışa bağımlılığımızın tamamen ortadan kalkacağına inanıyorum. Bu projeyle üreticimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapar. Milli Tarım Projesi, Türk tarımını tekrar ayağa kaldıracak. Bu topraklar Türkiye'de en çok sulanan topraklar, verimi çok yüksek olan topraklar. Pamukta geçmişte yaşadığımız, filmlere konu olan beyaz altın dönemini tekrar yaşayacağımıza inanıyorum. Projeyle üretimde büyük bir sorun olan plansız üretimin de önüne geçilecek. Mahsulün tarlada kalması artık yaşanmayacak. Projeyle çiftçinin neyi, nerede, ne zaman ekeceği, ne kadar primin ne zaman alacağı gibi konular belirlenecek. Onun için Milli Tarım Projesi'ni biz heyecanlandıran bir proje olarak görüyoruz. Ben bunda başarılı olacağımıza da inanıyorum.
Λήξη της εξέτασης.